tarafa doğru gidiyor. Bütün güzellikler cennette toplanacak. Ve cennet bu kainat tezgahının işlediği mahsullerin en büyük bir sergisi. Yani kainatta devamlı üretim var. Devamlı üretim, devamlı yeni yeni güzel güzel şeyler oluyor. Bunların ileride bir meşheri olacak. Bir meşheri azam, en büyük bir sergi. Ve o en büyük sergide dünyada neler yapılmış, neler edilmiş, ne gibi mahsuller alınmış, onlar orada toplu halde görülecek. Yani fabrikanın çarkları dönüyorsa elbette bir gayeye doğru dönüyor. Bir takım mahsulleri netice vermek için dönüyor. Kainat çapında şu anda çarklar dönmekte. Güneş bir çark, dünya bir çark, ay başka bir çark, gece gündüz başka birer çark gibi çarklar dönüyor. Elbette bunların bir takım neticeleri olacak, bir takım mahsulleri olacak. Bütün güzel mahsuller cennette alınacak. Ve öte yandan cennet, şu dünya tarlasının ebedi bir mahzeni. Yani her şey orada depolanıyor, orada muhafaza edilecek. Dünyadakiler gelip geçici ama hepsinin toplu halde görüleceği, bulunacağı yer cennet olacak. Şöyle örnek vermeye çalışayım. Diyelim bir film çekiliyor. Film çekilirken sahneler kuruluyor. İşte değişik görüntüler alınıyor. Ve ardından o sahneler tümüyle kaldırılıyor. Yapma şeyler tümüyle kaldırılıyor. Ama ardından o film bir bütün olarak devamlı izlenebiliyor. Artık filmin çekildiği yerler geride kalmıştır. Ama film daimi olarak izlenmektedir. Şu dünya cennete nispetle o filmin çekildiği yer gibi. Şu anda filmler çekiliyor. Şu anda insanlar kendi hayat filminin başrol oyuncusu olarak vazifelerini veya rollerini yapmaya çalışıyorlar. Kimi yapıyor, kimi yapmıyor. Diğer alemde bunlar artık daimilik peyda edecek. Diğer alemde bunlar izlenecek. Ve dünyadan ne kadar güzel şeyler gidiyorsa hepsi cennette bulunacak. Orada bunların neticeleri görülecek. Şu dünyada da cismaniyat, Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin en cami, en muhit, en zengin bir tecelli aynası. Mesela hava, o da cismanidir ama bir derece daha latif, havayı görmüyoruz. Ve havada Cenab-ı Hakk'ın sanatı ne şekilde tecelli ediyor, onun o kadar da farkında değiliz. Ama toprak kesiftir, cismanidir. O cismani olan toprakta işte rengarenk çiçekler ve her tarafta kaynayan hayat ve her tarafında bir faaliyeti çok net olarak görebiliyoruz. İşte nasıl ki bu dünyada cismaniyat bu şekilde Cenab-ı Hakk'ın isimlerine cami, muhit, zengin bir tecelligah oluyor. Diğer alemde de cismani bir cennette olacak. Sadece ruhların saadeti değil, cisimler de orada saadete kavuşacaklar. Ruh, ceset orada da beraber olacak. Ve bütün rahmet hazinelerinin müddeharatını tartacak, mizana çekecek aletler cismaniyette. Yani Cenab-ı Hakk'ın rahmet hazineleri, göze bakan rahmet hazineleri var, kulağa bakan, dile bakan, daha bu gibi duygulara bakan şeyler, bütün bunlar bizde maddi birer karşılığı var. Yani o renkler alemini mesela düşünelim. O renkler aleminde o kadar antika, değişik şeyler var, rengarenk şeyler var. Ama insanda cismani bir göz olmazsa o zaman dış dünyadaki o renkler pek bir anlam ifade etmiyor. Renkler var ama bizde ona muhatap olacak göz yoksa diğerlerinin varlığı fazla bir anlam taşımıyor. Demek ki Cenab-ı Hak rahmetini maddi alemde daha ziyadesiyle tecelli ettiriyor. Bu açıdan da cennette maddi zevkler, maddi lezzetler bulunacak. Ve Allah'ın ekser isimlerinin tecellilerini hissedip bilmek, zevk edip tanımak cihazları cismaniyette. Mesela bir melekleri düşünelim, bir de insanları. Melekler açısından da şu portakal çok antika bir sanat eseridir. Ve melekler bunu seyir ve temaşadan zevk alırlar. Ama bunun tadı, bunun mideye bakan yönü melekler açısından bir anlam ifade etmez. Çünkü onların midesi yok. Akılları var. Akıl sahibi, şuur sahibi. Dolayısıyla bunu seyir ve temaşa etmekten zevk alırlar. Yani diyelim biz dağı yemiyoruz ama dağı seyretmekten zevk alıyoruz. Dağ doğrudan insanın midesine hitap eden bir şey değil. Mideye hitap etmez ama göze hitap eder. Melekler açısından da böyle portakal olsun daha diğer maddi şeyler, yiyecekler söz gelimi. Melekler açısından mideye bakan yönüyle bir anlam ifade etmez. Ama göze bakan, akla bakan yönüyle mana ifade eder. İşte Allah-u Teala insanı cismani yaratmış. Cismani yarattığından dolayı da meleklere nispetle insan Cenab-ı Hakk'ın rahmet hazinelerini çok daha fazlasıyla tanıyabiliyor ve çok daha derinlemesine zevk alabiliyor. Gayet çeşitli ve nihayet derecede ayrı ayrı lezzetleri hissedecek istidatlar cismaniyette. Yani insanın lezzetlerini sadece yeme içim olarak da görmemek lazım. Mesela yüzmenin de bir zevki vardır. İşte yüzmenin ötesinde sularda böyle kayak yapıyorlar. İsimlerini fazla bilemiyorum. Efendim? Sörf yapıyorlar. Ve onun da herhalde kendine göre bir lezzeti var. Ben şahsen yakın zamana kadar yüzmenin lezzetini bilmiyordum. 2 yıl öncesine kadar yüzme bilmiyordum. Ve biraz da belki hani sahiller daha çok günah yeri olmasından dolayı pek sıcakta bakmıyordum. Yolumuz oralara hiç düşmüyordum. Ancak 2 yıl önce yazın bir abimiz davet etmişti. Ve orada suyun üzerinde kalmayı öğrendik. Allah Allah, bu da yeni bir lezzetmiş. Onun farkına vardık. Yani yemenin içmenin lezzeti var ama aynı zamanda yani suda yüzmenin de bir lezzeti var. Sörf yapmadım ama sörf yapmış olsak herhalde onun da yine kendine göre bir lezzeti olacaktır. Bu anlamda bakacak olursak insanların çok farklı farklı lezzetleri var. Ya uçmanın da mesela bir zevki vardır. Uçmak da bir zevk. Doğrudan kanatlarımız yok ama uçak vasıtasıyla uçabiliyoruz. Bir takım başka şeylerle, yamaç paraşütü gibi şeylerle insan uçabiliyor. Bunlar hem ruhani hem de cismani olan lezzetler. Yani ceset de var, ruh tek başına uçmuyor. Ceset de beraber uçuyor. Ve dünyada insan bu ikisinin beraberliğiyle gerçekten çok güzel zevk ve lezzetler alabiliyor. Sani Hakim ve Adil Rahim elbette cismani aletlerin görevlerine ücret, hizmetlerine mükafat, özel ibadetlerine sevap olarak onlara layık lezzetleri verecektir. Yani Cenab-ı Hak meccanen iş yaptırmaz. Cenab-ı Hak kimsenin yapmış olduğu bir iyiliği zayi etmez. Yapmış olduğu hizmeti boşuna çıkarmaz. Madem dünyada insanın maddi bedeni Allah'a ibadet ediyor. Göz, kulak, el, ayak, mide, bütün bunların kendilerine mahsus şekilde ibadeti var. Elbette ve elbette diğer alemde ona göre mükafatları da olacaktır. Ve bu dünyada diyelim mide helalinden yemek mi yiyor? Diğer alemde buna mükafat olarak en güzel yiyecekler verilecek. Ve diyelim göz tefekkür noktasında hizmet mi ediyor? Orada çok daha güzel manzaralar görecek. Dünyadakiyle kabili kıyas olmayan. Ve her bir azanın kendine göre bir ibadeti var. Mesela hayal. Hayalin de kendine göre bir ibadeti vardır. Hayal istikametli bir şekilde bir çizgide faydalı şeyler hayal etmişse o da diğer alemde tümüyle mutmain olacak ve tümüyle kendisine lezzetler verilecek. Ve şu dünya çile yeri, şu dünya çalışma yeri, diğer alem ise ehli iman açısından, ehli cennet açısından tümüyle lezzet yeri. Dolayısıyla oradaki lezzetleri dünyadakiyle kıyas etmek yanlış olur. Kıyası mal farik diyorlar buna. Yani birbirine kıyas edilmez. Ana rahminde de insanın bazı lezzetleri vardır. Göbeğinden beslenir mesela. O da onun için bir lezzettir. Ve hayatının devamlıdır aynı zamanda. Ama ana rahmindeki çocuk şu dünyadaki tarzda çok farklı şeylerin de tadına bakamaz. Yani onun için orada bir pirzolanın lezzeti yoktur, bir köftenin lezzeti yoktur. Doğrudan bir sütün lezzeti yoktur. Bunlar her biri farklı farklı lezzetler. Dünyaya geldiğinde nasıl böyle farklı lezzetlere muhatap oluyorsa, şu dünyadan cennete giden insanlar da çok değişik yeni yeni lezzetlere muhatap olacaklar. Dünyadaki lezzetler var, daha güzeliyle orada var. Bununla beraber yeni şeylere de muhakkak muhatap olacaklar. Ebedi alemde cismin zerreleri sabit kalıp terkif ve tahlile maruz değil. Veyahut muvazene sabit kalır, gelirler ve giderler dengededir. Devri daimi gibi canlı cisim lezzetler için cismani hayat tezgahının işletilmesiyle beraber ebedileşir. Bu dünyada vücudumuz daimi değil, işte küçüklükte belli bir yaşa kadar, olgunluk dönemine kadar insanın yediği şeyler onun daha böyle büyümesine vesile oluyor. Ama belli bir yaştan sonra artık vücutta çökme başlıyor. Ne kadar fazla da yemiş olsa ihtiyarlığa, ardından ölüme mahkum oluyor. Her gün vücudundan bir takım zerreler ayrılıyor. Bunun neticesinde vücut binası tümüyle çöküyor ve ölüm dediğimiz olay meydana geliyor. Diğer alemde artık ölüm olmayacak. Diğer alemde ölüm öldürülecek. Bunun misali, burada devri daim diye kullanılan bir ifade var. Devri daim. Mesela kaloriferlerdeki su devri daim tarzındadır. Sabit bir su. Devamlı dönüyor. O devri daimin neticesinde devamlı ısıtıyor. Veya bazı evlerde küçük havuz şeklinde oluyor. Aynı su devamlı böyle dönmekte. Ve böylece devamlı bir hareketlilik meydana geliyor. Allah-u Teala diğer alemde insanın vücudunu sabit kılacak. Yani zerreler sabit demirbaş olarak kalacak. Ve o şekilde diğer alemde vücudun yıpranması, vücudun yaşlanması, sonunda ölüme mahkumiyeti gibi öyle bir durum söz konusu olmayacak. Bu dünyada tabi bu mümkün değil. Bu dünyada ister istemez vücut ihtiyarlığa doğru gidiyor. Ardından ölüme doğru gidiyor. Fakat diğer alemde ölüm olmayacak. Ve diğer alem bu dünyayla epey farkları var. Şu dünya aleminde cansız, şuursuz ve hayatsız maddeler ahiret aleminde şuurlu ve hayatlar olacak. Mesela taş orada hayat sahibi. Mesela ağaç orada söz dinliyor. Ağaca deseniz ki, diyelim bu muz herhalde, muz ağacı. Üstte de diyelim muz var. Böyle istediğinizde o dallarını aşağı indirerek buyurun efendim dercesine muzlarından verecek. Veya bir kiraz ağacını düşünün. En üstte çok güzel bir kiraz var. Çıkmak istiyorsun, çıkamıyorsun. Almak istiyorsun, alamıyorsun. Dünyada sadece seyrediyorsun o durumda olanları. Ama cennette en uçtaki meyveye de insan talip olduğunda böyle istemesi yeterli. Kur'an-ı Kerim "Gutufuha daniye" şeklinde bunu ifade ediyor. Yani cennet meyvelerini koparmak çok kolay. İşte ağaç buyurun efendim dercesine eğiliyor. Bir garsonun böyle hizmet etmesi gibi yemeği oraya bırakması misali onu getirip veriyor. Ve şöyle olacakmış. İnsan o meyveyi yedikten sonra bakacak ki Allah Allah dalda meyve eksilmemiş. Yani bir nuraniyet de var. Tümüyle nurani olan bir alem. Bir eksilme olmadan ebediyen böyle lezzetlenme devam edecek. Ve inne darul ahirete lehiyel hayvan ayeti var. Dar-ı ahiret tümüyle hayattardır diyor. Yani bu dünyada hayat umumi değil. Burada hayat sahibi olarak bizler varız. Görmediğimiz daha başka varlıklar var. Ama diyelim bunlara cansız şeyler diyoruz. Camidat diyoruz. Orada taş da hayat sahibi olacakmış. Yani orada bir ilerleme olacak. Orada bir terakki olacak. O ilerlemenin neticesinde çok farklı bir alemle insanlar karşı karşıya kalacaklar. Ahirette hayat nuru umumidir. Nurlanmak için seyir-i sefere ve talimat ve talime lüzum yoktur. Zerreler demirbaş olarak sabit kalabilirler. Yani ahirette hayat nuru umumi, her şeyde hayat var. Nurlanmak için seyir-i sefere, talimat ve talime lüzum yok. Dünyada ise insanların vücudu, diğer canlıların vücudu, zerreler için adeta bir mektep gibi, bir kışla gibi. Nasıl ki mektebe çocuklar geliyor, A nedir, B nedir, rakamlar nedir bilmeden geliyorlar. Ama bir 8 yıl okumanın neticesinde ilk öğretimden diploma alıyorlar. Biraz daha okuduklarında liseden, biraz daha okuduklarında üniversiteden diploma alıyorlar. Adeta o cansız zerreler için dünyada canlıların vücudu bir mektep gibi. Orada çok şeyler öğreniyorlar, çok terakki ediyorlar. Veya bir kışla gibi eğitim görüyorlar. Ve ardından diğer aleme bu şekilde gönderiliyorlar. Diğer alemde nurlanmış olarak orada bulunacaklar. Ham haliyle değil, o camit haliyle değil, artık hayatlanmış, nurlanmış bir şekilde diğer alemde olacaklar. Ahirette ise orada hayat nuru umumi, her şeyde hayat var. Her şey Cenab-ı Hakk'ın hay ismine, muhyi ismine doğrudan bahsar. Ve orada nurlanmak için seyir-i sefere, talimat, talime lüzum yok. Bundan dolayı zerreler demirbaş olarak sabit kalabilirler. Demek ki orada artık sabit olacak vücut. İşte yaşlanmaymış, kilo almaymış veya zayıflamaymış, o tarz şeyler olmayacak. Tabi hatıra belki şu gelebilir, kilo almayacaksak veya vermeyeceksek yemenin ne anlamı var? Yemek orada lezzet için, şükretmek için. Yani o anlamda değerlendiririz. Yoksa doğrudan karın doyurmak tarzında değil. İştaha var, anlaşıldığı kadarıyla. İştaha olacak, insanlar zevk alacak. Ama bunun neticesinde kilo alma tarzında bir şey söz konusu olmayacak. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. El mer'u ma'a men ahabbe, yani dost dostuyla cennette beraber olacak. Bir bedevi zat Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geliyor. Ya Resulallah diyor, dua edin ben cennete gideyim. Peygamber Efendimiz de orası için ne hazırladın diyor. Bunun üzerine o zat, ya Resulallah fazla bir amelim yok ama ben sizi seviyorum diyor. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, kişi sevdiğiyle beraberdir buyuruyor. Burada tabii şöyle bir incelik var. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam en yüksek makamda. En yüksek makamda olan Peygamberimiz, avamın hastalığı olan bir müminle aynı makamda, aynı mekanda beraber olabilecekler. Bu durumda biri kemalatın zirvesinde, diğeri biraz kendi halinde. İkisi nasıl beraber olabilir? İnsanın hatırına gelebiliyor. Bediüzzaman'ın verdiği çok güzel bir örnek var bununla alakalı. Bir ziyafet örneği veriyor. Diyelim ki çok muhteşem bir ziyafet hazırlanmış. O ziyafette en güzel böyle damak zevkine hitap eden şeyler var. Etlisinden, sütlüsünden, tatlısından, her türlüsünden var böyle. Ve sadece yemek değil, göze hitap eden manzaralar da güzel. Yani oralara diyelim bir açık alan gibi düşünün. O açık alanda bir yandan böyle kuş cıvıltıları geliyor. Bir yandan su sesleri, su şırıltıları geliyor. Öte yandan rengarenk çiçekler etrafta. Bu tarzda göze hitap eden güzellikler de var. Kulağa hitap eden güzellikler de var. Etraftan çok güzel böyle hoş sesler de gelmekte. İki insan ziyafete gidiyor. Bunlardan bir tanesi gözünde rahatsızlık var, doğru dürüst görmüyor. Ağzının tadı bozulmuş, doğru dürüst tat alamıyor. Kulağı diyelim bir derece arızalı, sesleri o kadar duyamıyor. Bunun oradan almış olduğu zevkle sapasağlam bir insanın almış olduğu zevk elbette bir değil. Diğeri iştahı tam yerinde, gözü gayet iyi görüyor, kulağı gayet iyi bir şekilde anlıyor, duyuyor. Bu durumda olan bir kimse oradaki her şeyden doyasıya zevk alır. Diğeri ise hafiften bir zevk alır. Demek ki insanlar bu dünyada cennete ne kadar iştah götürebilirlerse, ne kadar marifet, o gibi şeyler götürebilirlerse, ona göre diğer alemde zevkleri daha ziyade olacak. Demek ki zevkte mertebeler var. Cennette de tabii mertebeler var. Mekan itibariyle de dereceler söz konusu. Ama aynı mekanda da bulunduklarında, beraber olduklarında almış oldukları zevk ve lezzet aynı derecede olmayacak. Ancak bununla beraber cennete en son giden kimse de yine şu dünyayla kıyasa girmeyecek şekilde fevkalade bir zevk lezzette alacak. Ve orada haset yok, kıskançlık yok. Bundan dolayı da kimse kimseyi kıskanmayacak. Eyvah falanca şu kadar yüksek mertebede ben ebediyen ona ulaşamayacağım diye öyle bir kıskanma söz konusu olmayacak. Çünkü en yüksek makamdaki zatı da mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ziyaret edebilecek, beraber olabilecekler. Cennet bütünüyle güzel, hayattar, revnektardır. Kışırsız züp ve kabuksuz içtir. Yani bu dünyayla kıyas noktasında bunlar güzel bazı ipuçları. Cennet bütünüyle güzel. Yani bu dünya da güzel ama bütünüyle güzel olmayabiliyor. Dünyada böyle insanın hoşuna gitmeyen şeyler de olabiliyor. İyiler, kötüler dünyada karışık vaziyette. İşte dünyada güzellikler var ama aynı zamanda savaş da var. Aynı zamanda haksızlıklar da var. Aynı zamanda sefalet de var. Diyelim bir tarafta bakıyorsunuz gayet güzellikler içinde olan bir takım insanlar. Bir tarafta da hiçbir imkanı olmayan, çok gariban, böyle ızdıraplar içerisinde hayatını devam ettiren kimseler. Nasıl ki dünyada böyle bunlar iç içe ama diğer alemde iç içe olmayacak. Yani cennet dediğimizde cennet artık bütünüyle güzel. Orada fakir yok, orada haset yok, orada düşmanlık yok, orada nifak yok, orada yalan yok, orada içkiden sarhoş olmak gibi şeyler yok. Ama cennette içki de var. İçki derken meşrubat, içecek şeyler. Şeraben tahura diye ayette geçiyor. Şerab esagahum rabbuhum şeraben tahura. Onların Rabbi onlara en güzel bir içeceği takdim eder. Onda diyor bir lav olmayacak. Ayette anlatılıyor. Yani onda böyle insan onu içtiği zaman hani dünyada sarhoşlar ne dediğini bilmiyor ya. Orada cennet şarabını içenler, Kevser şarabından içenler öyle bir sarhoşluk yaşamayacaklar. Ve bunun neticesinde boş konuşma, lakırtı gibi öyle şeyler de olmayacak. Tümüyle lezzeti ifade ediyor. Yani en güzel içecekler orada. Dünyada haram şeyleri içmemenin mükafatı orada en güzel içecekler şeklinde ehli imana verilecek. Domuz gibi yasaklanmış şeyleri yememenin mükafatı en güzel yemekler şeklinde ehli imana verilecek. Dünyada harama bakmamanın bir lezzeti, mükafatı olarak orada en güzel suretler, tefekküre şayan şeyler ehli imana gösterilecek. Ya bir de bir tekrar yukarı gelelim. Ve hayatlar, tümüyle hayatlar cennet, zevnetler, parlak ve kışırsız lüp. Kışırsız lüp derken lüp öz anlamında. Mesela cevizi düşünün. Cevizin bir dışta yeşil kabuğu var. Ardından içinde sert bir kısım var. O da kabuktur. Ardından yenilecek kısma geliyoruz ama onun da dışında yine bir zar var. Yani kabuk kabuk içinde. Asıl yiyeceğimize ulaşıncaya kadar 3 tane kapıdan geçmemiz gerekiyor. Dünyada öz ve kışır iç içe. Ama diğer alemde, cennette artık kabuk diye bir şey olmayacak. Orası tümüyle kışırsız lüp, tümüyle öz ve kabuksuz iç tarzında. Diğer alemin öyle olacağı ifade ediliyor. Ve bu hurilerle alakalı bir ifade. Huri ismi bulamadık. Dolayısıyla soyut bir şekilde bunu getirmeye çalıştık. Ve tabi dünyada huri yok zaten. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hurileri anlatırken şöyle buyurmuş. Eğer diyor o hurilerden bir tanesi dünyaya gelse, şöyle dünyadakiler bir görseler, onu konuşmaktan başka bir şeye artık vakit bulamazlar. Artık o tümüyle onları meşgul eder güzelliği itibariyle. Ve huri cennetin küçük bir timsali olacakmış. Dünyadan bir imtihan neticesi olarak cenneti kazanan kadınlar hurilerden daha güzel. Ve hurilerin de efendileri durumunda bir nevi. Ama doğrudan hem kadınlara hem erkeklere hizmet için verilmiş olan o huriler cennetin adeta küçük bir numunesi şeklinde. Şöyle anlatılıyor. İnsanın ne kadar hüsnperver ve zevkperest ve zinete meftun ve cemale müştak duyguları ve hastaları ve kuvaları ve latifeleri varsa umumunu memnun edip doyuracak ve her birini ayrı ayrı okşayıp mesut edecek maddi ve manevi her nevi zinet ve hüsnü cemale huriler camidirler. Bunu şöyle ifade etmeye çalışayım. Hadiste şu tarzda bize bildirilmiş. Yani hurilerin öyle bir güzelliği var ki bacaklarındaki ilik dahi görülecek. Tabi bunu insan dünyevi tarzda pek de anlayamıyor. Hatta dünyada birisine bakıldığı zaman onun iliğini de görsek o bize pek zevk de vermez. İç organlarımızı görsek böyle baktığımızda zevk vermez. Ama burada kastedilen mana ilgili sözde şöyle anlatılıyor. Yani dünyada insan güzelliğin birkaç mertebesini görüyor. Ama cennette mertebe çok artacak. Çok yönlü zevk alma olacak. Dolayısıyla ben şöyle ifade etmeye çalışayım. Mesela burası boyanmış. Ve tahtalarla falan daha böyle süslü hale getirilmiş. Ama bunun arka planı böyle gördüğümüz zaman bize pek de zevk vermez. Yani bunların arkasında görsek, arkasında pek sanat ve şu düzgünlük görülmüyor. Ama bu zahirde böyle. Gerçek sanat itibariyle, Allah'ın sanatı itibariyle maddenin böyle kesiti alındığında, maddeden, atomlardan, başka şeylerden, taşlardan falan kesitler alındığında oralarda çok antika sanatlar var. Biz Erzurum İlahiyat'tayken bir profesör, başka bir fakülteden bir profesör taşlardan kesitler bize getirdi. Ve aman ya Rabbi, o taşlardaki kesitler hiçbir ressamın çalışmalarında yok. Yani ressamlar henüz öyle resimler yapmıyorlar. Oralardaki ahenk, oralardaki renkler, yani taşlardaki kesitler aynı zamanda rengarenk. İçlerinde çok farklı renkler ve desenler var. İşte onları görmek insana zevk verir. Şu anda taşın dışını görüyoruz, zevk veriyor. Öte yandan bu manada taşın içini de görsek bize zevk verir. Orada da bir sanat var. Demek ki diğer alemde israf edilmeyecek ve bir insan çok yönlü olarak belki 70 türlü, 70 kesetten kinaye de kullanılabilir. Bu tarzda çok yönlü bir şekilde oradan zevk alacak. Diyelim hurileri görmekten zevk alacak. Veya daha diğer şeyleri görmekten çok yönlü bir şekilde zevk alacak. Belki şöyle bir açılım da daha iyi anlamamıza vesile olabilir. Diyelim birisi ama ve kulakları duymuyor. İşte gözü de görmüyor ama olunca. Ağzının doğru dürüst tadı yok. Burnu koku almıyor. Ama böyle bir insan hayatını devam ettirmek için yine yemek de yiyor. Yemek yerken bizim ilaç kullanmamız gibi bir şey olur. Yani bir insan hayatını devam ettirmek için mecburen ilaç alıyor. O acı ilacı yutuyor ve hayatını devam ettiriyor. Bu insan da hiçbir zevk almadan ilaç yutar gibi o yiyecekleri yer. Ama 3-4 tane ameliyat olsa, gözü açılsa, kulağı açılsa, burnu koku alır hale gelse ve ağzının tadı yerine gelse artık o insan diliyle de tat alacak, onu görmekten de tat alacak ve onun kokusunu duymaktan da yine tat alacak. Bakın birden karşısına 3-4 tane farklı lezzet çıkmış oluyor. Demek ki bu dünyada bizim halimiz biraz onun gibi. Evet dünyada da aldığımız zevk ve lezzet var da ama cennetteki insanlar çok yönlü tat alacaklar. Çok yönlü zevk alacaklar. Boyut diyorlar ya, bir nevi boyut meselesi. Orada çok boyutluluk yaşanacak. Yıllar öncesinde Adana'ya bir yolumuz düştüğünde 1986, 21 yıl önce orada bir iş yerine uğramıştık. Çay falan içtik. Daha sonra çıkacağız. Çıkarken duvarda bir tablo vardı. Dediler ki bu üç boyutlu bir resim. Çizgiler var, renkler var. Biraz dikkatli, özel bir şekilde bakabilirseniz birden karşınıza havaalanı çıkıyormuş. Ve o havaalanında uçaklar görülüyor. Arkadaşlar öyle baktılar. Bakan böyle aa diyor. Yani görebilenler birden hayret makamına geçiyor. Ben de bir miktar baktım. Yok. Yani ben sadece çizgileri görüyorum, renkleri görüyorum. Ama orada ne havaalanı gördüm ne de uçaklar. Acaba beni işletiyorlar mı dedim. Yani acaba onlar da görmedikleri halde gördük mü diyorlar. Şüpheyle baktım. Ne zaman ki dergilerden birisi üç boyutlu resimler verdi. Ve orada nasıl görüleceğinin formülünü de yazdı. O formüle göre ben böyle baktığımda üç boyuta ben de geçmiş oldum. Normalde iki boyutlu görülen o resim birden karşınıza açılıyor adeta. Ve o desenlerin, renklerin arasında birden bir manzara karşınıza çıkıyor. Ve bir derinlik kazanıyor. Bakışınız derinlik kazanıyor. Nasıl ki iki boyuttan üç boyuta geçmek farklı bir zevk, farklı bir lezzet. Ve başkasının görmediğini görüyorsunuz. Demek ki diğer alemde de cennette çok farklı boyutlara geçilecek. Yani lezzetinde çok boyutları var. Ve o boyutlar orada ortaya çıkacak. Ehli cennet o zevkleri, o lezzetleri ebediyen yaşayacaklar. Cennette lüzumsuz, kışırlı, fuzuli maddeler olmadığından ehli cennetin yeme içmesinden sonra kazurat da olmayacak. Yani kazurat, affedersiniz, atık madde. Dünyada böyle bir problemle karşı karşıyayız. İnsan yiyor, içiyor ama ardından bunun sıkıntısı da oluyor. Defi hacet tarzında dünya böyle. Ta ki insanlar herhalde dünyaya gönül bağlamasınlar. Bundan dolayı belki böyle. Ve bir de daha başka pek çok hikmetleri, dersleri bulunmakta. Yani dünya cennet değil. Cennetin farklılığı için bu burası böyle, orası öyle olacak. İşte cennette lüzumsuz ve kabuk, fuzuli maddeler olmadığından diyor. Eğer cennetin yeme ve içmesinden sonra affedersiniz pislik diye bir problemi, tuvalet diye bir problemi söz konusu olmayacak. Risalelerin üslubunda şu var. Mücerred gibi olan ifadeler hemen ardından bir misalle daha müşahat hale getirilir ve anlamak daha kolaylaşır. Ve bunun ardından hemen şuna dikkat çekiliyor. Mesela dünyada diyor ağaçlar o kadar gıda aldıkları halde onların vücutlarından bu tarz bir pislik çıkmıyor. Demek ki cennette de ehli iman yiyecek ama o yemenin neticesinde cenneti pisletecek bir madde söz konusu olmayacak. Dünyada ağaçlardan belki bir buharlaşma şeklinde çıkıyor. Artık nasılsa ilmi yönünü bilemiyorum. Diğer alemde de ehli cennetten hoş bir koku, hoş bir raiha şeklinde çıkacağı bazı kitaplarda ifade edilmiş. Evet. Ve herkese dünya kadar bir cennet verilecek. Bu da önemli bir nokta. Herkese dünya kadar bir cennet. İnsan belki bunu anlamakta zorlanıyor. Yani dünyada her birimize 100 metrekare bir ev yetebiliyor. 100 metrekare bir ev. Hele müstakil olsa, böyle bahçeli falan olsa, diyelim 200 metrede bahçesi olsun, o kadarlık bir alanda insanın hayatı geçip gidiyor. Ama diğer alemde en son cennete gidene de dünya kadar bir cennet verilecekmiş. Bir tanesi bunu bana sordu. Dedi ki, hocam diğer alemde her insana, cennete giden her insana dünya genişliğinde bir cennet verilecekmiş. Yani bunu dedi hayal edemiyorum. Ya bu nasıl bir genişliktir, nasıl bir büyüklüktür hayal edemiyorum. Bu konuda ne dersiniz dedi. Ben de şunu söyledim. Bunu anlamak için cennete kadar gitmeye lüzum yok. Bu dünyada da bunu anlayabiliriz. Şu anda bizlerin yaşamış olduğu dünya güneşe bağlı. Güneşin gezegenlerinden birisi. Güneş Samanyolu galaksisinde bir yıldız ve Samanyolu galaksisinde güneşimiz gibi 200 milyar yıldız varmış. Ve bütün kainatta da Samanyolu gibi en az 100 milyar yıldızlar topluluğu var. Galaksiler var. Yani şu andaki mevcut yaratılmış olan alemi düşünsek bile Allah-u Teala her insana adeta koca bir yıldız verecek kadar bunun numunelerini göstermiş. Hani bazıları diyorlar ya, yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Cenab-ı Hakk'ın şu anda zaten yaratmış oldukları, cennette yaratacaklarının da bir teminatı durumundadır. Bunları böyle yapan, cennette her ehli imana koskoca bir dünya kadar bir mülk vermeye elbette kadirdir. Kudret noktasını anladık. Yani Cenab-ı Hak kadir ama acaba buna ihtiyaç var mı? Fazla gelmez mi? Hatıra böyle bir soru gelebilir. Fazla gelmez. Eğer şu dünyadaki zavallı halimizde oraya gidecek olursak fazla gelir. Ama insan orada çok muhteşem bir saltanatı yaşayabilecek kabiliyet ve kapasitede olacak. Mesela dünyada bazı sultanlar gelmiş. Bunlar eğer ellerinden gelse dünyanın tamamına sahip olmak istemişler. İşte bir Büyük İskender'i düşünün tarihte. Veya Kanuni Sultan Süleyman 3 kıtada 24 milyon kilometre kare toprağın tek başına sultanı durumunda. Veya Napolyon gibi epey yerleri böyle ele geçirmiş olanlar. Napolyon İstanbul'a da göz dikmiş. Demiş ki dünya bir ülke olsaydı başkenti İstanbul olurdu. Yani aslında bu cümlesi içinde niyetini de ortaya koymuş oluyor. Dünyayı bir ülke yapacağım ve başkent olarak da İstanbul'u seçeceğim. Yani o niyet anlaşılıyor ifadelerinden. Yani bu adam mümkün olsa dünyanın tek başına sultanı olmak isterdi. O kabiliyet var. Onda var da bizde yok mu? Aslında her insanda var. Mütevazı olduğumuzdan öyle bir istila gücümüz yok, o ayrı mesele de. Ancak her insanın kapasitesi itibariyle dünya genişliğinde bir yerden istifade etmeye kapasitesi vardır. Bazılarında bu biraz daha açığa çıkar, bazılarında çıkmaz. Ama dil kuvve, her insanda böyle bir kabiliyet ve kapasite söz konusudur. En azından bu kabiliyet ve kapasite diğer alemde ortaya çıkacaktır. Diğer alemde insanlar dünya genişliğinde bir mülkten, o kadar geniş bir yerden zevk alacak. Yüz binler saraylara sahip, işte her birinde belki bir anda bulunabilecek tarzda böyle bir zevk ve lezzeti alabilecekler. Bu dünyada belki bunun bir misali şu oluyor. Diyelim küçük bir serçe. Küçük ama uçabildiği yerlerin tamamı adeta onun oluyor. Ve her gittiği yer farklı bir güzellik olabiliyor. Her gittiği yerden ayrı bir lezzet alabiliyor. Veya bir insan her ne kadar 100 metrekarelik bir evde oturmuş olsa da mümkün olsa böyle diyelim özel bir uçağımız olsa bir gün diyelim nereye gidelim? Bir gün Japonya'ya, bir gün İngiltere'ye, bir başka gün Amerika'ya böyle değişik yerlere gitsek, değişik yerler görsek, oradaki tarihi yerleri, güzel yerleri görsek bu herhalde bize zevk verir. Ve bundan usanmayız. İnsanda demek böyle bir kabiliyet var, böyle bir kapasite var. Ancak bu kapasitesi şu dünya şartlarında çok da sümbürlenmeyebilir, çok imkanda bulamayabilir. İşte diğer alemde artık insan bir yıldızdan diğer yıldıza gidebilecek kapasitede olacak. Ve orada insan cesede bağlı değil, ruha tabi olacak. Bu dünyada ceset ön plandadır. Merhum Necip Fazıl diyor, ruhum uçmak isterken semavi ülkelere, ayağım takılıyor yerdeki gölgelere. Yani ruhumuzda semavilik var, uçmak istiyor ama uçamıyoruz. Diğer alemde ruh esas olacak, ceset ona tabi olacak. Bir abimiz bunu şöyle bir misalle anlatmıştı. Mesela uçak bir metal yığınıdır. Normalde bu metal yığınının tabiatında böyle yerde kalmak vardır. Ama ona bir motor takıldığında, motor devreye girdiğinde tonlarca ağırlığındaki o uçak havada kuş gibi rahat bir şekilde uçabiliyor. Demek ki diğer alemde ruh esas olacak. Ruh esas olunca da işte bir kuşun bir ağaçtan bir ağaca konması gibi veya bir meleğin bir yıldızdan kısa bir zamanda diğer yıldıza gitmesi gibi insan Allah'ın mülkünde çok geniş alemlerde çok kısa zamanda seyahatler yapabilecek. O şekilde şu dünyadakine göre çok daha farklı lezzetleri yaşayabilecek. Ve insan orada doyacak. Bu dünyada insan tam doymuyor. Doymak derken sadece midemizin doymasını kastetmiyorum. Mide küçücük bir şey. Onu doyurmak çok da fazla zor olmayabilir. Ama diğer insanda hırs var. Bir kimse diyelim kirada oturuyor. Diyor ki ya böyle basitinden de olsa bir evimiz olsa, şu kiradan bir kurtulsak. Olur yani, gün gelir, kiradan kurtulur ve diyelim 100 metrekarelik bir evleri olur. Ama acaba hırs orada biter mi? Yok, hırs orada bitmez. Der ki ya hani 100 metre olacağına 150 metrekare olsa daha iyi olur. Odaları daha fazla olur, daha rahat hareket ederiz. Günün birinde 150 metrekarelik eve de geçebilir. Ama bu defa der ya, apartman hayatı insana sıkıcı geliyor. Şöyle villa türü bir yerimiz olsa, etrafı böyle çevrili, daha böyle hoş olur. İçinde böyle ağaçlar falan da olur. Hatta küçük bir havuz da yaptırırız. Daha güzel olur diye düşünür. Ama diyelim o villada hayatı güzel bir şekilde devam ederken bir gün Dolmabahçe Sarayı'na giderse, Dolmabahçe Sarayı'nın kapısı, bir gün Dolmabahçe Sarayı'na giderse der ya, bizimki de ev, biz villada oynuyoruz. Yani çok gariban yaşıyormuşuz meğerse. Ve elinden gelse Dolmabahçe Sarayı'nda bir ayarında bir evi olmasını ister. Dolmabahçe Sarayı'nda yaşayan birisi, dünyada tabii nerelerde hangi saraylar var ben bilmiyorum. Ancak Dolmabahçe'yi cebinden çıkaracak başka yerlerde vardır, o kanaattayım. Oraları gördüğü zaman der ya, Dolmabahçe ne ki, geç orayı. Daha fazlasına sahip olmayı ister. İşte hel min mezid diyor insan tabiatı. Daha yok mu? Daha yok mu diyen bu insan tabiatı dünyada doymuyor. Dünyada tam böyle itminana eremiyor. Ama diğer alemde en güzel ev, en güzel araba desem belki yanlış da anlaşılabilir. Araba olacak mı olmayacak mı bilmiyorum. Ama arabadan maksat, hani insan ona biner bir yere gider. En güzeliyle başka yerlere gitme imkanı. Belki doğrudan ruh kuvvetiyle gidecek, bilemiyoruz onu. Hayal kuvvetiyle gidecek. Ayrıntılarını bilemiyoruz. Ama şu dünyada o uçma zevki gibi, işte bir yere, değişik yerlere gitme zevki gibi, dünyada isteyip de tam tatmin edemediği şeyler orada tatmin olacak ve insan orada her istediğini yapabilecek. Ayet-i kerime genel bir ifadeyle fîhâ mâ teştehîhil enfüs diyor. Ve telezzül âyûn. O cennette nefisler neye iştiha duyarsa ve gözler neden lezzet alırsa hepsi olacak. Yani şu var mı, bu var mı, hatırımıza değişik şeyler gelebilir. Genel bir ifade, ayetin genel ifadesi, hoşumuza giden her şeyin, gözün lezzet aldığı her şeyin orada bulunacağını bize ifade ediyor. Hayalimizin sevkinde, öyle ifade etmeye çalışalım. Yani hayal etmek bile mümkün değil. Hayalin sevkinde lezzetler orada olacak. Nurani, kayıtsız, geniş ve ebedi olan cennette, cisimleri ruh kuvvetinde ve hissetinde ve hayal süratinde olan ehli cennet, bir vakitte 100.000 yerlerde bulunup, 100.000 hurilerle sohbet ederek, 100.000 tarzda zevk alacak. Bu da nuraniyet sırrı. Dünyada diyelim televizyonda yayındasınız, canlı yayında. Aynı anda diyelim 1 milyon kişi o anda sizin kanalı izliyorsa, 1 milyon kişi aynı anda sizi görüyor. 1 milyon yerde bir anda hazır bulunuyorsunuz. Cennette bu bedenen de mümkün olacakmış. Yani nasıl olacak bilemiyoruz, pek de hayal edemiyoruz. Bir insan aynı anda işte yüz binler sarayda, yüz binler yerde, yüz binler farklı tarzda lezzet alabilecek. Ve bu şu andaki bizim hayal kapasitemizi aşıyor. Yani ben şahsım itibariyle bunu tam hayal edemiyorum. Ancak olmaz da diyemeyiz. Çünkü ana rahmi örneği vermiştik ya, ana rahmindeki bir çocuk dünyadaki zevk ve lezzetleri ne kadar hayal edebilir? Çok az hayal edebilir. Ne kadar hayal etse de yine tamamlayamaz. Şu anda dünyada yaşayan biz insanların cennetin lezzetlerini tamamlayabilmesi zaten mümkün değil. Ve bu konuda Ziya Paşa'nın çok güzel bir ifadesi var. Ziya Paşa diyor ki, İdraki meali bu küçük akla gerekmez. Zira bu terazi o kadar sıkleti çekmez. Yani insanın terazisi, akıl terazisi sınırlı. Her şeyi kaldıramıyor. Bu da insan aklını aşan konulardan bir tanesi. Herhalde bu konuda en güzel şu denilebilir belki. Cenab-ı Hak oraya gitmeyi hepimize nasip etsin ve o zaman anlamış olacağız. Yoksa benim burada anlattıklarımla orası tam anlaşılmaz. Ve benim burada gösterdiğim görüntülerin hiçbirisi cennetten gerçek görüntü değil. Bunlar sadece dünyadan bazı manzaralar. Cenab-ı Hak hakikatini görmeyi hepimize nasip etsin.
Amin.